Ayrım 32, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 324. Giuliano basına sık sık her zaman, eğer inandığım gibi düşman değilsek bu mektubu yayınlarsınız diye başlayan, sonra en son eşkıyalık eylemlerini kendi açısından açıklayan mektuplar yazardı. Ve mektubun içeriği düşman propagandasıydı. Adam kaçırmaların, soygunların açıklaması ve paraların nasıl Sicilya yoksullarına gittiğinin öyküsü yer alırdı. Giuliano Carabinieri ile çatışmaya girdiğinde ve bazılarını öldürdüğünde her zaman savaşta askerlerin öleceğini anlatan bir mektup gönderirdi. Carabinieri'ye savaşmaması için doğrudan bir ricaydı bu ve 6 mafya şefi öldürüldükten sonra köylülerin kendileri için ahlaki olarak ve yasalar tarafından uygun görülen topraklar üzerinde iddiada bulunma haklarını yalnızca bu sayede gerçekleştirebileceklerini açıklayan bir başka mektup gelmişti. Albay Luca hükümetin bu mektupların yayınına izin vermesinden şoka uğramıştı. Bakan Trezza'dan Sicilya'da sıkı yönetim ilan ederek Giuliano'nun halkla bağlantısının kesilmesini istemeyi not etti. Araştırdığı bir başka şey Giuliano'nun bir kadını olup olmadığıydı fakat bir şey bulamadı. Eşkıyaların Palermo'daki genel evlere gittiğine ve Pişotta'nın zampara olduğuna dair notlar olmasına rağmen Giuliano son 6 yıldır seks yapmadan bir yaşam sürüyor gibi görünüyordu. Albay Luca bir İtalyan olarak bu olasılığa inanamadı. Montelepre'de bir kadın olmalıydı ve onu bulduklarında işin yarısı bitmiş olacaktı. İlginç bulduğu diğer bir şey de Giuliano'nun annesine ve onun oğluna karşı sevgi bağı kaydıydı. Giuliano ailesine düşkün bir oğuldu fakat annesine özel bir bağlılığı vardı. Albay Luca bunun içinde not düştü. Eğer Giuliano'nun gerçekten kadını yoksa annesi yem olarak kullanılabilirdi. Bütün hazırlıklar bittiğinde Albay Luca kadrosunu organize etti. En önemli atama yardımcısı ve kişisel koruması olarak görevlendirdiği yüzbaşı Antonio Perenze'ydi. Yüzbaşı Perenze ağır, neredeyse şişman bir adamdı. Güler yüzlü ve rahat yaratılışlıydı fakat Albay Luca onun olağanüstü cesur olduğunu biliyordu. Cesaretin albayın hayatını kurtaracağı zaman gelebilirdi. Albay Luca önce 2000 kişiyle birlikte Sicilya'ya vardığında Eylül 1949'du. Bu sayının yeterli olacağını umuyordu. Giuliano'ya karşı 5000 adam getirerek onu yüceltmek istemiyordu. Eninde sonunda kısa sürede kolayca baş edilmesi gereken bir eşkıyaydı. İlk hareketi Sicilya gazetelerine Giuliano'nun mektuplarını yayınlamayı kesmeleri talimatını vermek oldu. İkinci adımı Giuliano'nun annesiyle babasını oğulları nedeniyle suçlayarak tutuklamak oldu. Sonra Montelepre'deki 200'ün üstündeki adamı sorgulamak üzere gözaltına aldırdı. Bütün bu tutuklananlar Albay Luca'nın adamları tarafından sıkı şekilde korunarak Palermo'da hapishanelere nakledildi. Bütün bunlar Mussolini faşist rejiminin kanunları hala geçerliyken yapılmıştı. Giuliano'nun evi arandı ve gizli tüneller bulundu. La Venera Florence'da tutuklandı. Fakat tünellerin varlığından haberi olmadığını iddia ettiğinde ona inandıkları için değil, fakat Belardi Giuliano'nun onu ziyaret edeceğini umduğu için hemen salıverildi. İtalyan basını Albay Luca'yı göklere çıkarttı. Sonunda ciddi bir adam çıkmıştı. Bakan Trezza özellikle başbakandan sıcak bir tebrik mektubu aldığında seçiminden memnun olmuştu. Yalnızca Don Croce etkilenmemişti. İlk ay Turi Giuliano Luca'nın hareketlerini, Carabinieri ordusunun yayılmasını izledi. Albayın gazetelerin mektuplarını yayınlamasını yasaklayarak Sicilya halkı ile çok önemli iletişim kanalını kesme akıllılığına hayran kaldı. Fakat Albay Luca suçlu suçsuz ayırmadan rastgele Montelepre vatandaşlarını tutukladığında hayranlık nefrete dönüştü. Ve ailesinin tutuklanmasıyla Giuliano öldürücü bir öfkeye kapıldı. Giuliano iki gün Cammarata dağlarının derinliklerindeki mağarasından çıkmadı, planlarını yaptı ve Albay Luca'nın 2000 kişilik Carabinieri ordusu hakkında bildiklerini gözden geçirdi. En azından 1000 kadarı Palermo yakınlarında konumlanmış, onun ailesini kurtarmaya kalkışmasını bekliyordu. Diğer 1000 tanesi vatandaşlarının pek çoğunun çetenin bir çatışma için çağrılabilecek gizli üyesi olduğu Montelepre, Piani dei Greci, San Giuseppe Jato, Partinico ve Corleone kasabalarının çevresindeki bölgede yoğunlaşmıştı. Albay Luca kendi karargahını Palermo'ya kurmuştu ve orada iyi korunuyordu. Oradan çıkartmak için yem kullanmak gerekiyordu. Turi Giuliano öfkesini taktik planlar yapmaya kanalize etti. Açık, çocuk oyunu kadar basit bir aritmetik modeli vardı. Neredeyse her zaman işe yaramıştı ve eğer yaramazsa dağlarda kaybolabilirdi. Fakat her şeyin kusursuz bir plana bağlı olduğunu biliyordu. Her ayrıntı tamamlandı. Aspano Pisciotta'yı mağaraya çağırdı ve ona planlarını anlattı. Sonra diğer şefler Passatempo, Terranova, Çavuş Silvestro ve Stefan Andolini'ye yalnızca kendilerine özgü işlerin gerektiği kadar bilgi verildi. Palermo'daki Karabinieri karargahı Batı Sicilya'da bütün kuvvetlerin muhtemediydi. Ayda bir kez çok sıkı korunan para vagonu maaşlar için bütün kasabalardaki ve illerdeki garnizonlara giderdi. Ödeme nakit olurdu ve her asker için bir zarf hazırlanır, tam ödeme için banknotlar ve bozukluklar içine tıkıştırılırdı. Bu zarflar delikli tahta kutulara konur, daha önce Amerikan ordusunun silahlarını taşıyan bir kamyona kilitlenirdi. Sürücü silahlı olurdu, yanına asker muhtemet tüfekle binerdi. Kamyon milyonlarca lirayla yüklü olarak Palermo'dan ayrıldığında önünde her birinde bir makineli tüfek ve 4 adam bulunan 3 keşif cipi ile ağır silahlı 20 kişilik bir birlik taşıyan bir başka araç giderdi. Para kamyonunun arkasında ise her birinde 6 adam olan 2 araba gelirdi. Bütün bu araçlar Palermo'yu ya da ek kuvvet istemek üzere en yakın Karabinieri kışlasını aramak için telsiz bağlantısına sahipti. Eşkıyaların böylesi bir güce saldırabileceklerine dair en küçük bir ihtimal bile yoktu. Bu intihar olurdu. Maaş karavanı Palermo'dan sabahın erken saatlerinde ayrıldı ve ilk olarak Tommaso Natale adlı küçük bir kasabada durdu. Oradan Montelebre'ye dağ yoluna geçti. Muhtemet ve korumaları uzun bir gün olacağını biliyor ve hızlı gidiyorlardı. İlerlerken salam ve ekmek yiyip şarap içiyor, şakalar yapıp gülüyorlardı. Öylesine rahattılar ki öndeki ciplerin sürücüleri silahlarını araçlarının döşemesine bırakmışlardı. Fakat karavan Montelebre'ye giden son bayırın tepesine çıktığında yolun kocaman bir koyun sürüsüyle kapalı olduğunu gördüklerinde şaşırdılar. Kola öncülük eden cipler sürüye doğru ilerlediler ve muhafızlar kaba giysili çobanlara bağırdılar. Askerler serin kışlanın içine girmek, sıcak bir yemek yemek, soyunup yataklara uzanmak ya da öğün arasında kağıt oynamak için sabırsızdılar. Tehlike olamazdı. Montelebre yalnızca birkaç mil uzaktaydı ve orada Albay Luca'nın ordusundan 500 askerin bulunduğu bir garnizon vardı. Arkalarında maaşları taşıyan kamyonun geniş koyun sürüsüne girdiğini görebiliyorlardı. Fakat orada durdurulduğunu göremediler. Öndeki araçlar için açılan yol onun için açılmamıştı. Çobanlar araç için yolu açmaya çalışıyorlardı. Çok meşgul olduklarından çalınan kornaları, muhafızların bağırıp gülmelerini, sonra da küfretmelerini duymamışlardı. Hala alarma gerek yoktu. Fakat aniden 6 çoban muhtemet kamyonuna yaklaştı. İkisi silahlarını ceketlerinin altından çıkartarak sürücü ile muhtemedi kamyondan indirdiler. İki karabinierinin silahlarını aldılar. Diğer 4 adam zarflarla dolu kutuları dışarı fırlatıyordu. Bu çetenin lideri Passatempo'ydu. Onun vahşi yüzü ve bedeninin sertliği muhafızları silahlar kadar korkutmuştu. Aynı anda yolun çevresindeki yokuşlar elleri silahlı adamlarla canlandı. Arkadaki iki arabanın lastikleri tüfek ateşiyle patlatılmıştı. Pişot da ilk arabanın önünde durdu. Silahlarınızı bırakarak yavaşça inin. Bu akşam spagettinizi Palermo'da yiyeceksiniz. Kahraman olmaya çalışmayın. Aldığımız sizin paranız değil dedi. Önde epey uzakta birliği taşıyan araç ve 3 keşif cipi son tepenin altına vardı ve Montelebre'ye girmek üzereyken sorumlu subay arkasında hiç kimsenin olmadığını fark etti. Şimdi yolda onun önünü keserek konvoyun kalanından ayıran daha da fazla koyun vardı. Radyosunu aldı ve ciplerden birine geri dönmesini emretti. Bir er sinyaliyle diğer araçları da yolun kenarına çekip beklemesini işaret etti. Keşif cebi az önce çıktığı tepeden geriye doğru inmeye başladı. Yarı yolda mitralyoz ve tüfek atışıyla karşılaştı. Cipteki dört adam kurşunlarla kalbura çevrildi ve sürücüsüz cip hızını kaybederek yavaşça aşağıya konvoya doğru yuvarlandı. Karabinieri sorumlu subayı keşif cipinden atladı ve bağırarak araçtakilere inip çatışma pozisyonu almalarını söyledi. Diğer iki cip ürken tavşanlar gibi hızla onları desteklemek için hareket etti. Fakat etkili bir şekilde nötralize edilmişlerdi. Tepenin diğer tarafında olduğu için muhtemet kamyonunu kurtaramazlardı. Para dolu zarfları ceketlerine dolduran Giuliano'nun adamlarına bile ateş edemiyorlardı. Çünkü Giuliano'nun adamları yüksekteydi ve tabii ki herhangi bir saldırganı öldürecek güce sahipti. Askerlerin yapabileceği en iyi şey korunarak bir çarpışma hattı oluşturmak ve ateş etmekti. Montelepre Mareşallosu muhtemedi bekliyordu. Her zaman ayın sonunda parasız kalırdı ve adamları gibi kendisi de Palermo'da çekici kadınlar ve arkadaşlarla iyi bir restoranda bir akşam yemeği yiyebilmek için sabırsızlıkla beklerdi. Silah seslerini duyduğunda şaşırmıştı. Giuliano bölgede Albay Luca'nın 500 kişilik yardımcı kuvveti varken devriyelerinden birine güpegündüz saldırmaya cesaret edemezdi. O anda Mareşallo Bellampo kışlasının kapısında çok büyük bir patlama sesi duydu. Arkada park etmiş zırhlı arabalardan biri patlayarak turuncu bir meşaleye dönüşmüştü. Ardından Castel Vetrano'ya çıkan yol tarafından ve Trapani şehri sahilinden makineli tüfeklerin gürültüleri gelmeye başladı. Kasabanın dışından dağın eteklerinden de sürekli silah sesleri geliyordu. Montelepre kasabasındaki kışlaya doğru akan, kimi ciple kimi de yaya olarak yaşamlarını kurtarmak için kaçan devriyeleri görebiliyordu. Ve yavaşça Turi Giuliano'nun bütün güçlerini 500 kişilik Albay Luca garnizonunun üstüne gönderdiğini anladı. Montelepre'nin üstündeki yüksek kayalıkta Turi Giuliano muhtemedin soyulmasını dürbünüyle izledi. 90 derece dönerek kasaba caddelerindeki çatışmaları, Bellampo kışlasına doğrudan saldırıyı ve sahil yollarındaki karabinieri devriyeleriyle çarpışmaları da görebiliyordu. Bütün şefleri işlerini mükemmelen yapıyorlardı. Passatempo ve adamları parayı muhtemetten almışlardı. Pichotta Carabinieri'nin arkasındaki kolu etkisiz hale getirmişti. Yeni adamlarla güçlendirilmiş Terranova ve çetesi Bellampo kışlasına saldırmıştı ve oradaki devriyelerle çatışıyordu. Giuliano'nun doğrudan komutası altındaki adamlar dağın eteklerine hakimdiler ve bir Fra Diavolo olan Stefan Andorini gerçek bir sürpriz hazırlıyordu. Palermo'daki karargahında Albay Luca kayıp muhtemedinin haberini emrindekilere göre alışılmadık şekilde sakin aldı. Fakat içinden Giuliano'nun zekasına yalnızca köpürebiliyordu. Ve karabinieri birliklerinin dağılma bilgisini nasıl aldığını merak ediyordu. Dört karabinieri soygunda ve diğer onu da Giuliano'nun güçleriyle meydan savaşında öldürülmüştü. Albay Luca hala telefonda kayıp raporlarını alıyordu. Yüzbaşı Perenza kapıyı çaldığında ağır çene kemiği heyecanla titriyordu. Bazı eşkıyaların yaralandığını ve birinin öldürüldüğünü ve savaş alanında bırakıldığını henüz haber almıştı. Ölü eşkıya üstündeki dokümanlardan ve Montelepre vatandaşlarından ikisi tarafından bizzat tespit edilmişti. Ceset Turi Giuliano'ydu. Bütün ihtiyata ve istihbarata rağmen Albay Luca göğsünde bir zafer kabarıklığı hissetti. Askeri tarih ufak kişisel kazalarla boşa çıkan büyük zaferlerle, parlak taktiksel manevralarla doluydu. Kaderin yönlendirdiği bir sersem kurşun, büyülenmiş gibi arayıp bir büyük eşkıyanın yakalanması zor hayaletini bulmuştu. Fakat sonra ihtiyat geri döndü, rastlantı fazla iyiydi, bir tuzak olabilirdi. Eğer öyleyse üstüne yürüyüp tuzakçıyı tuzağa düşürebilirdi. Albay Luka hazırlıklarını yaptı ve herhangi bir saldırıya karşı yenilmez bir hava kolu hazırlandı. Zırhlı araçlar önden çıktı. Albay Luka ve cesedin teşhisinde yardımı olacağında ısrar eden, fakat aslında cesedin üstünde vasiyetname bulunmadığından emin olmak isteyen, müfettiş Federico Bellardi'yi taşıyan kurşun geçirmez bir araç onları izledi. Luca'nın arkasında silahları hazır ve elleri tetikte birlikleri taşıyan araçlar vardı. 20 kadar keşif cipi silahlı paraşütçüleri taşıyan koldan önce geliyordu. Montelebre'deki garnizon kasabaya yakın yolları korumak ve yakındaki dağlarda nokta karakolları kurmak üzere görevlendirilmişti. Yaya devriyeler ağır silahlarla donatılmıştı, bütün yolu kontrol ediyorlardı. Albay Luca ve hava kolu bir saatten kısa sürede Montelebre'ye ulaştı. Saldırı yoktu. Güç gösterisi eşkıyalara çok fazla gelmişti. Fakat albayı bir hayal kırıklığı bekliyordu. Müfettiş Bellardi şimdi Bellampo kışlasında bir ambulansta bulunan cesedin Giuliano olamayacağını söyledi. Adamı öldüren kurşun biçimini bozmuştu. Fakat müfettişin hata yapmasını sağlayacak kadar değil. Cesedi görmeye zorlanan diğer vatandaşlar da Giuliano olmadığını söylediler. Muhtemelen bir tuzaktı. Giuliano albayın oraya küçük bir eskortla koşturacağını ve pusuya açık olacağını ummuş olmalıydı. Albay Luca bütün önlemlerin alınmasını emretti. Fakat Palermo'ya dönüş için yola çıkmak ve bir an önce karargahına varmak için de acelesi vardı. Roma'ya o gün olanları bizzat rapor etmek ve Giuliano'nun sahte ölümünün kimse tarafından duyurulmadığından emin olmak istiyordu. Yola çıkmadan önce bütün birliklerinin yerlerini denetleyerek herhangi bir tuzak kurulamayacağından emin olmak için kontrol etti. Kolun başındaki hızlı keşif ciplerden birine bindi. Müfettiş Bellardi de onunla birlikteydi. Albayın acelesi her ikisinin de yaşamlarını kurtardı. Hava kolu ve Albay Luca'nın arabası ortada Palermo'ya yaklaştığında muazzam bir patlama oldu. Komutan arabası havada 10 feet yükseldi ve yanan parçalar halinde düşerek bayırlara saçıldı. Yakından izleyen araçlarda bulunan 30 kişiden 8'i öldü ve 15'i yaralandı. Luca'nın arabasındaki iki görevli parçalara ayrıldı. Albay Luca, Bakan Trezza'yı kötü haberleri vermek için aradığında, ana karada bekleyen 3000 ekstra adamın hemen Sicilya'ya gönderilmesini istedi. Don Croce Giuliano'nun ailesi tutsak olarak tutuldukça bu baskınların süreceğini biliyordu ve bu yüzden salıverilmelerini ayarladı. Fakat yeni kuvvetlerin gelmesini önleyemedi ve 2000 asker Montelebre kasabasını ve çevre bölgeyi işgal etti. 3000 kişi de dağları arıyordu. 700 Montelebre vatandaşı ve Palermo'dan birçok kişi Albay Luca tarafından sorgulanmak üzere cezaevine atılmıştı. Akşam karanlığında başlayan ve şafağa kadar süren sıkı yönetim vardı. Vatandaşlar evlerine kapatılmıştı ve özel izinleri olmadan dışarıda dolaşanlar hapse atılıyordu. Bütün eyalette resmi terör hüküm sürüyordu. Don Croce biraz endişeyle Giuliano'ya karşı dönen dalgayı izliyordu. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 332.